Ayrım 23. Kant. Tanrı, insanın tabiatında saklı halde bulunan iyiyi bizzat insanın kendisinin çıkarmasını bekler. Başka bir tabirle insana şöyle seslenir: "Çık dünyayı dolaş. Seni iyiye götürecek bir yetkinlikle donattım. Sana düşen bu eğilimleri geliştirmektir. Mutluluğun da, mutsuzluğun da sadece ve sadece senin elindedir." Immanuel Kant. Sayfa 179. Hayatı ve felsefi kırılmaları. Kant, yaşam ve felsefesinde değişikliğe gitmekten çekinen bir filozof olarak tanınır. O, hem düşünce hayatında hem de sosyal hayatında o kadar kendini kurallara bağlayan biridir ki, onda artık alışkanlık haline gelmiş olan eylemlerini düşüncesinden, düşüncelerini eylemlerinden ayırmamız neredeyse mümkün değildir. Felsefe tarihinde gözü saatinde filozof olarak tanınan Kant, değişimden hoşlanmayan yapısını ve yaşamsal, düşünsel statikliğini "zorda kalsam en son satacağım şey saatim olurdu" şeklinde dışa vurur. İşte ilkelerinden taviz vermeyen, hatta inandığı ilkelerin herkesçe kabul edilmesini isteyen bir filozof Kant. Böyle bir düşünsel yapı içerisindeki bir kişinin, yani yavaş yavaş ilerleyen ama geride bir şey bırakmak istemeyen, kurallar koyan, sınırlar çizen birinin krizinden ya da inanç krizinden nasıl bahsedebiliriz? Diğer yandan onun felsefesinin tam anlamıyla bir eleştiri felsefesi olduğunu düşündüğümüzde işin biraz karışık bir hal alacağı açıktır. Biz Kant'ın fikri gelişimi ve felsefesini belirlemede iki ayrımın belirgin olduğunu düşünüyoruz. Birincisi, çocukluğunda sıkı bir din eğitimi alışı ve bununla da yetinmeyip, belki biraz isteksiz de olsa teoloji fakültesini bitirmesi. Dolayısıyla da Leibniz ve Wolf felsefesinin etkisinde olduğu dönemdir. İkincisi ise kendisini dogmatik uykularından uyandırdığı söylediği Hume ve empirik felsefenin etkisinde kalarak bilgi felsefesinde rasyonalizm ve empirisizm eleştirisiyle inşa etmeye çalıştığı transandantal epistemolojik idealizm dönemidir. Sayfa 180. Açıkça anlaşılacağı üzere söz konusu iki dönem arasında Kant'ta düşünsel bir kırılma olması ve inanmış olduğu şeylerle bir hesaplaşma içerisinde bulunması oldukça normaldir. O, ilk döneminde Leibniz'in iyimser felsefesinin de etkisiyle Tanrı'nın varlığının kanıtlanabileceğine inanıyor ve özellikle de teleolojik, gaye nizam deliline övgüler yağdırıyordu. Ona göre evrendeki düzen, bu düzen ve bağıntıları kuran bir yaratıcıyı, yani evrenin kökenini kanıtlamaya yeterliydi. Kısacası, Kant açısından bu dönemde metafizik bir ilim olarak mümkündü ve aydınlanmanın ortaya koyduğu akıl bile metafiziğin realitesini engelleyemezdi. Kant'ın neredeyse teoloji diyebileceğimiz dogmatik felsefi anlayışı 40 yaşına gelinceye kadar devam eder. Kant, oldukça sembolik bir dille yazdığı metafiziğin düşleriyle aydınlatılan Bir Büyücünün Hayalleri adlı eseriyle bize inandığı şeyler hususunda bir sorgulama veya bir kırılma noktasında olduğunu gösterir. Metafiziğe gönülden bağlı olan Kant'ın bu eserinde metafiziği daha iyi temellendirebilecek argümanlar ileri sürmesi beklenirken o, metafizik kavramlar, tutumlar, tanımlar, kısacası metafizik namına ne varsa hepsiyle, sembolik bir dille de olsa alay etmektedir. Kant'ın Bir Büyücünün Hayalleri eseriyle çizdiği metafizik karikatür, onun sonraki dönem felsefesinin de ilk izlerini vermektedir. O artık Sokrat gibi pazar yerine çıkmış, kendisine ihtiyaç duyulmayan malları elemeye, sorgudan geçirmeye karar vermiştir bir kere. Sayfa 181. Kant, Bir Büyücünün Hayalleri adlı eseriyle verdiği içsel savaş neticesinde Hume ve felsefesinin de etkisiyle yönünü dış dünyaya çevirir. Artık onun bilgi olarak inandığı şeyleri gözden geçirmesi, tahlil etmesi ve eleştirerek yeni bir felsefi inşa gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kant bunu felsefede bir devrim niteliğinde olan spekülatif felsefi bir anlayışla kurgulanan Salt Aklın Eleştirisi başlıklı kitabıyla yapar. Belki o, Hume gibi metafiziğe tam anlamıyla karşı olmasa da bu eseriyle felsefe tarihinde metafizikle ilgili yaklaşımlarda köklü değişimlere yol açar. Fizikte Kopernik devrimi ne ise, felsefede Kant'ın sistemiyle ortaya koyduğu şey de odur. Kopernik, yerin evrenin merkezi olmadığını, güneşin etrafında döndüğünü söylediği gibi, Kant da felsefede, özellikle de bilgi felsefesinde benzer bir şey yapmıştır. Kant'tan önce filozoflar, insan bilgisinin sadece dünya ile uyumlu olan zihnimizle mümkün olduğunu kabul etmekteydiler. Fakat Kant, bilgi objelerinin zihne dayandırılması yerine, zihindeki bazı niteliklerden hareketle objelere dayandırılması gerekliliğini ileri sürer. Ona göre, gerçekliğin evrensel ve zorunlu nitelikleri ancak insan zihnindeki kategorilerle bilinebilir. Kısacası Kant, rasyonalizm ve empirisizm ötesine geçerek insan bilgisinin bu ikisinin birleştirilmesiyle elde edilebileceğini iddia eder. Bilginin imkanı için form da, içerik de gereklidir. Kant'a göre içerik duyularla verilen şeydir ve gerçekte tüm insan bilgisi duyu tecrübesiyle başlar. Fakat bilgilerimiz tecrübeyle başlamış olsa da tecrübeden hareketle inşa edilmemektedir. Burada Kant'ın söylemek istediği şey tecrübenin insan bilgisi için zorunluluğudur. Parantez aç, tecrübe yoksa insan bilgisi de olmaz. Kapa. Bununla birlikte Kant, tecrübenin bilgi için yeterli olmadığını özellikle vurgulamaktadır. Çünkü bilginin imkanı için tecrübeye bir form veya yapı da eklenmelidir. İçeriye ancak insan zihniyle form ve yapı kazandırılır. Kant bu bağlamda, algısız kavramların boş, kavramsız algıların ise kör olduğunu belirtir. Ona göre insan bilgisi iki gerekli şarta bağlıdır. Zihinle elde edilen formlar, duyularla elde edilen içerikler. Bu ikisi olmadan bilgi imkansızdır. Sayfa 182. İnsan bilgisi kategorilere dayanır ve kategoriler olmadan hiçbir şey bilinemez. Bu ise görünen dünya ile gerçek dünyanın ayrılması demektir. Kant, insan bilgisinin asla gerçek dünya veya numenler dünyası ile kontak kuramayacağı kanaatindedir. Bizler ancak anladığımızın kategorileriyle desteklenen fenomenler dünyasını bilebiliriz. Çünkü bilgi ancak zihnin a priori kategorileriyle desteklenen şeylerde mümkündür. Dolayısıyla da gerçek dünya, numenler dünyası bilinemez. Bu hiçbir zaman ulaşılamaz bir dünyadır. Kısacası insan aklı nihai gerçekliğin gizemine nüfuz edemez. Metafizik ve teolojideki temel birçok mesele insan bilgisinin ötesinde bir alana ait olduğundan bilinemez. Tanrı tecrübenin konusu değildir ve insan kategorileri aşkın alanın gerçekliğine uzanamamaktadır. Dolayısıyla Kant'ın tanrısı hem bilinemez hem de bilinemeyendir. Fakat insan aklı nihai hakikatle veya Tanrı ile ilgili bir araştırma içerisine girmeden de edememektedir. Kant'a göre metafizik ve aşkınla ilgili şeyler duvarın ötesinde olup, bu alanla alakalı olarak ortaya konulan düşünceler zıtlıklar ve antinomilerle doludur. Tabir yerinde ise bu alanla ilgili şeyler denetlenemeyeceğinden veya duvarın ötesinde olduğundan atış serbestliğine sahiptirler. Kant, kendi epistemolojik agnostizminin Tanrı'ya bir saygı olduğunu düşünür. Ona göre böyle bir tutum, teist ve her şeyden önemlisi inanana yardımcı olacak bir yaklaşımdır. O bu anlamda, imana yer açabilmek için bilgiyi inkar ettiğini söyler. Kant, Hume'unkinden farklı bir düşünce sistemi içerisinde hareket etse de, vardığı yer Hume'la aynıdır. Hem Hume hem de Kant, iman ve bilgiyi kesin bir şekilde birbirinden ayırırlar. Onlara göre, insan aklı nihai hakikatin gizemine ulaşamaz. Kant felsefesi açısından aklın sınırları çizilmiştir. Diğer bir deyişle, Tanrı hakkındaki bilgimiz hiçbir zaman elde edilemez bir amaç veya gaye olarak durmaya mahkumdur. Sayfa 183. Görüldüğü üzere Kant, ikinci döneminde inandığı çoğu şeyi sorgulamış, hatta birçoğunu yerle bir etmiştir. Fakat psikolojide çocuklukta kazanılmış olan tutum ve inançların ortadan kaldırılmasının çok zor olduğuyla ilgili bir teori vardır. Yani 40 yaşına gelmiş bir insanın düşüncelerini ve inançlarını bir kenara itmesi neredeyse imkansızdır. Bunun Kant için de geçerli olduğunu görüyoruz. Saf aklın eleştirisi ile kimisini yıktığı, kimisine sınırlar çizdiği inançlar onun felsefesini yeniden etkilemeye başlıyor. Kanaatimizce Kant felsefesinin ikinci kırılma noktası da burada başlıyor. Yani kapıdan kovulan din, tanrı, ölümsüzlük ve iman temellendirmeleri gibi konular bacadan tekrar içeriye sokulmaya çalışılıyor. Kant'ın bu uğraşının aşağıdaki makaleyle daha iyi anlaşılacağını düşünüyoruz. Sayfa 184. Kant'ın din felsefesinde doğru dinin ölçütü üzerine. Dipnot Yıldız. Bu makale Felsefe Dünyası dergisinin 47. sayısında yayınlanmıştır. Tanrı dışımdaki bir varlık değil, yalnızca içimdeki bir düşüncedir. Mutluluk umudu ilkin ancak din umuduyla başlar. Kant. Giriş. Kant'ın din felsefesinde dinin doğruluğunu belirlemenin ölçütü üzerine yapılacak araştırma bizi onun tüm eserlerini, hatta yazışmalarını da içerecek titiz bir çalışmaya sevk etmektedir. Çünkü Kant felsefesi, özellikle de din felsefesi bir sistem bütünlüğü arz eder. Kısacası ya Kant felsefesini bir bütün olarak anlayacaksınız ya da anlayamayacaksınız. Bu yüzden sadece Kant'ın saf aklın eleştirisinden hareketle onun agnostik, hatta metafizik namına ne varsa yıkan bir kişi olduğu, sadece pratik aklın eleştirisine dayanarak onun dini bir ahlakçı ya da deist olduğu, sadece saf aklın sınırları içerisinde dine bakarak onun teolojik etik yaptığı veya bir teolog olduğunu savunmak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Dolayısıyla Kant'ın din felsefesinde doğru dinin ölçütü üzerine başlıklı makale kapsamında başarabildiği kadarıyla Kant'ın felsefi sistemi bir bütün dahilinde anlaşılmaya gayret edilecektir. Sayfa 185. 1. Kant'ın din felsefesini etkileyen temeller. 1.1. Pietizm ve dini eğitim. Kant'ın din felsefesi üzerinde onun protestanlık ve pietist geçmişinin etkili olduğu iddia edilmektedir. Hatta pietist yetiştirilme etkisiyle Kant'ın popüler dini kültüre ve dini seremonilere şüpheci, kurumsal dini otoriteye karşı düşmanca bir tavır içinde olduğu söylenmektedir. Dipnot 1. Bakınız, Friedrich Paulsen, Immanuel Kant, His Life and Doctrine, Chev, J. E. Creighton and Albert Lefebvre, Kissinger Publishing, Whitefish, 2007, S. 27-29. Samuel Enoch Stumpf, Philosophy, History, Problems, 5. baskı, New York, 1994, S. 299. Bu yüzden Kant, din felsefesine geçmeden önce pietizmin ne olduğu ve Kant'a ne dereceye kadar pietist diyebileceğimizin tahlil edilmesi gerekmektedir. Pietizm, dışsal, zahiri ritüellerden ziyade saf dini hayata yönelmeyi hedefleyen ve belirli bir şemaya uygun hareket etmeyi ödev sayan Luterci bir anlayışın adıdır. Pietizm, genel anlamda bir dini, hissi bağlılık tutumunu ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Dipnot 2. E.S. Waterhouse, Pietism, Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. James Hastings, 5. 10. T&T Clark Limited, Edinburgh, 1994, S. 6-7, John McQuair, Pietism, The Encyclopedia of Philosophy, ed. Paul Edwards, 5. 5-6 Macmillan Pub, New York 1967 S-311. Kant'ın ailesi ve ilk gençlik yıllarındaki hocalarının büyük bir kısmı Piyetist'tir. İşte bu bağlamda Kant gençliğini manevi Piyetist bir disiplin altında geçirmiş, belirli kural ve görevlere sıkı bir şekilde uymuştur. Dipnot 3. William Wallace, Kant, Batohe Books, London 2000, S-14-15. Kendisinin de belirttiği üzere manevi ilimlere ilgisini annesi yönlendirmiş ve onun gerek yaşamını gerek felsefesini derinden etkilemiştir. Annemi asla unutmayacağım. Çünkü benim içimde iyiliğin ilk tohumunu o ekip yetiştirmiştir. Kalbimi doğanın etkilerine o açmıştır. Benim kavrayışımı o uyandırıp geliştirmiştir ve onun öğrettikleri hayatımda daima olumlu bir etkiye sahip olmuştur. Dipnot 4. Ernst Cassirer, Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi, Çev, Doğan, Özlem, 2. baskı, İnkılap Yayın Evi, İstanbul, 1996, S26. Sayfa 186. Kant, baba evindeki dinsellik formunun, piyetizm, daha sonraki ahlaki görüşlerini içten etkileyen bir öğe olduğunu kabul eder. O, her zaman piyetist inanca saygılı olmuş, fakat piyetizmin kendi iç çelişkilerini de çok erken fark etmiştir. Kant'a göre piyetizm, her şeyden önce bir iç huzura, hoşgörüye ve sevgiye dayanmasına rağmen, en iyi piyetistler bile hayatın içinde birbirlerine karşı saygıyı hemen elden bırakıvermektedirler. Kant'ın dinin kurumsallaşmasına ve mekanikleşmesine karşı duyduğu tepki öylesine derindir ki, bunun neredeyse nefret boyutuna ulaştığı, hatta zamanla piyetizmin de onun nefret ettiği kurumsallaşma ve dışsal, zahiri ritüellerden nasibini aldığı söylenebilir. İşte bu bağlamda onun, Saf Aklın Sınırları İçerisinde Din adlı kitabında, sonradan kurumsallaştırılan ve görünür seremonilerle ilişkilendirilen piyetizmi, kölece bir kafa yapısı, Slavish, dipnot 5, olarak değerlendirdiğini görüyoruz. Dipnot 5, Kant, Religion Within the Boundaries of Mere Reason, Chev, George D. Giovanni, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, S-178. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Kant, ilk gençlik yıllarında sıkı bir din eğitimi alarak yetişmiştir. Bu sıkı din eğitiminin akabininde o, her ne kadar hekimliği istemişse de sonunda kaydını teoloji fakültesine yaptırmış ve teoloji fakültesinden mezun olmuştur. Kant'ın hiçbir zaman teoloji fakültesine yakınlık duymadığı ve teolojiyi kendisine meslek olarak görmediği bilinmektedir. Kısacası o, asla istekli bir teoloji öğrencisi olmamıştır. Kant, teoloji eğitimi sırasında teorik ve kavramsal konulardan ziyade manevi, ahlaki konulara ilgi duymuştur. Dipnot 6. E. Cassirer, AGE, S-33-36. Görüldüğü kadarıyla Kant, çocukluk yıllarından üniversiteye kadar çok sağlam bir din eğitimi almış, söz konusu bu eğitim onun hem felsefi eserlerini hem de hayatını doğrudan etkilemiş, hatta belirlemiştir denilebilir. Bahsedilen etki o kadar büyüktür ki öğrencileri Kant'ın derslerde, kuramsal konularda bile meseleyi dini ve teolojik sorunlarla ilişkilendirerek işlediğini söylemektedirler. Dipnot 7. Copleston, Kant, çeviren Aziz Yardımlı, İdea Yayınları, İstanbul 1989, S-338-341, E. Cassirer, AGE, S-417-418.